Evet, programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun hocam.
Şimdi şeyden bahsedebiliriz bugün. İşte evrimciler ve ateist bilim adamları şöyle bir şey iddia ediyorlar. İşte din bilimi yavaşlatır. İşte biz dine göre hareket edersek bilimle ilgili bir ilerleme kaydedemeyiz. Ondan sonra bilimin işte objektif olması gerekiyor. Biz o yüzden materyalist oluruz gibi böyle enteresan açıklamalar yapıyorlar. Halbuki onların açıklamaları yani İslamiyet'i bilmemelerinden ve Kur'an'ı bilmemelerinden kaynaklanıyor. Yani biz kesin olarak biliyoruz ki Allah'ın varlığı kesin. Kur'an inşallah Allah'ın kitabı zaten. Ve bilimi de yaratan Allah, Kur'an'ı da yaratan Allah, indiren Allah inşallah. Zaten bu ikisinin yani Kur'an'la bilimin birbirine çelişmesi, ters olması zaten mümkün değil. Bir de Kur'an, İslam hiçbir şekilde bilimi yavaşlatmaz. Tam tersi bilimi şahlandırır Kur'an. Çünkü Allah ayetlerinde bilimi emrediyor. Şimdi birkaç ayet okumak istiyorum onunla ilgili. Şeytanı Allah'a sınırım. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremez. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun diyor Allah. Mülk suresi 3. ayette. Yani Allah her yeri incelememizi istiyor. Çünkü Allah'ın muhteşem bir yaratma sanatı var ve kusursuz bir yaratma sanatı var. Her yere gözünü çevirip gezdir diyor Allah. Herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Gerçekten de bilim adamları evreni incelediler, canlıları incelediler, yeryüzünü incelediler. Yani tüm bilim dallarında incelemeler yaptılar ve hiçbir çatlaklık, hiçbir bozukluk göremediler. Yani her şeyin eksiksiz, kusursuz bir şekilde insan yaşamına hizmet ettiğini gördüler ve buna da insancı ilke ismini taktılar. Yani tamamen dediler evrendeki her şey insan yaşamına hizmet ediyor dediler. Ve hatta hani bazı insanların aklına şöyle sorular geliyor. Yani niye bu kadar büyük bir evrende yaşıyoruz? Niye bu kadar devasa boşluklar var? Diye soran bazı kişiler oluyor. Bu insan yaşamı için şart. Yani bunu ateist bilim adamları da kabul ediyor. Hatta onunla ilgili yani aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Bir bilim adamının söylediği bir şey var. Şöyle diyor. Biz şimdi mesela sırtımızı işte yaslayıp gökyüzüne bakıyoruz diyor. Eğer diyor işte evren daha küçük olsaydı diyor işte astronomi biliminde çok da büyük bir değişiklik olmazdı diyor. Sadece şu olurdu diyor, onu izleyen biz olmazdık diyor. Çünkü canlılık olmaz diyor eğer evren daha küçük olsaydı. Bizim varlığımızın bir ön şartıdır diyor evrenin bu büyüklüğü inşallah. Allah onu tabii bir hikmete binaen yaratıyor. Başka bir ayette şeytan Allah'a sınırım. İnsan bir baksın hangi şeyden yaratıldı buyuruyor Allah. Tarık suresi 5. ayet. Yine embriyolojiye işte insanın gelişim safhalarını incelememizi Allah emrediyor. Zaten detaylı olarak da Kur'an'da bildiriyor başka ayetlerde insanın nasıl yaratıldığını. Başka bir ayette yine bakmıyorlar mı şeytan Allah'a sınırım. O deveye nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? Gaşiye suresi 17 ve 20. ayetler. Yani Allah bakmıyorlar mı deveye diyor. Yani demek ki hayvanları inceleyeceğiz. Tüm hayvanların yapısını, özelliklerini, yaşamlarını nasıl devam ettirdiklerini, beslenme şekillerini, bütün özelliklerini inceleyeceğiz. Nasıl yaratıldı? Belli ki yaratılmış zaten. Yani evrim teorisini biz her gün anlatıyoruz. Bir insanı bırakın, insanın tek bir hücresi dahi tesadüfen, hatta bir protein dahi tesadüfen olmuyor inşallah. Göğe dikkat çekiyor Allah. Astronomi, işte gök bilimleri, bunları incelememizi, göğü incelememizi emrediyor. Çünkü bir bakıyoruz, dünya 2.8 milimlik bir sapma ya yörüngesini koruyor güneşin etrafında dönerken. Bakın çok devasa bir boyutta bir yapıdan bahsediyoruz. Dünya bir gezegen. 2.8 milim. Yani bu 2.9 veyahut da 3 milim olsa yörüngesinden dışarı doğru sapıyor. Eğer 2.5 milim olsa bu sefer çok daha içeri girip güneşe daha da yaklaşıp canlılar tamamen yanarak ölüyor. Yani öyle bir yaşam olma ihtimali yok. Allah devam ediyor. Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yer bilimleri inşallah. Çünkü yer hareketleriyle oluşur dağlar. Yine devam ediyor Allah. Yine yere dikkat çekiyor. Yere nasıl yayılıp döşendi? Yani Allah başka birçok ayet var. Zaten diğer ayetleri de incelediğimiz zaman dikkat çekilmeyen bilim dalı yok Kur'an'da. Tamamı bir de Allah emrediyor. Hani böyle şeyler vardır da değil. İnceleyeceksiniz diyor Allah. Yani farz kılmış inşallah bilimi Allah. Yani bazı insanların düşündüğü gibi veyahut da düşündürtmek istediği gibi Kur'an bilime köstek olmaz. Bilimi destekler, bilimi şahlandırır. Ki zaten Müslüman bilim adamlarına bakıyoruz. Geçtiğimiz yüzyıllarda bilimin temellerini atmışlar. Halen de Avrupa'da işte birçok yerde onların kitapları gösteriliyor. Bakın zamanında bu tarz gelişmeler olmuş. Bunları Müslüman bilim adamları bulmuş diye. Şimdi Allah'ın izniyle altın çağda bilim yani şu anla kıyaslandığında kat ve kat daha fazla. Yani şu an için bayağı bir ilkel diyeceğiz inşallah altın çağda. Yani bu şu an bayağı bir ilkelmiş bilim düzeyi diyeceğiz. Nasıl bundan işte 150 sene önce Darwin zamanında ilkel diyorsak altın çağda Allah'ın izniyle Kur'an'ın yol göstericiliğiyle Allah'ın dilemesiyle bilim şahlanacak ve hiç böyle bilinmeyen bilimsel bilgilere ulaşılacak ve Allah'ın izniyle teknolojik ilerleme çok fazla artacak. İnsanların lüksü ne çok fazla artacak inşallah. Ve biz bunlara Allah'ın dilemesiyle şahit olacağız. Çok yakında.
Akın hocam bu dediğin hakikaten çok önemli. Şimdi mesela hocamız 30 yılı aşkın bir süredir ne yapıyor? En zararlı akımı fikir yapısını yani sözde fikir yapısını fark edip buna karşı çok ciddi bir önlem alıyor eserleriyle, çalışmalarıyla, hizmetleriyle. Nedir o? Darwinizm. Yani daha önce söylemişti hocamız. Yani Darwinizm eşittir cahilizm. Aynıdır yani hiçbir farkı yoktur. Şimdi biz evrim teorisi niye anlatıyoruz her gün programlarda? Hocamız niçin üzerinde duruyor bu konunun? Şu yüzden duruyor. Yani ortada bir bilimsel bir çalışma var da göğe veya böyle aklı başında bir şey var da hani biz ona cevap veriyor gibi değiliz. Ortada çok büyük bir yalan var. Yani evrim teorisini savunmak, Darwinizmi savunmak adına yani bir yalanı savunmak adına ortaya atılmış çok büyük bir yalan var. Bu yalanın deşifre edilmesi için hocamız çalışmalar yapıyor. İnsanlara geceyle gündüzle anlatıyor Allah razı olsun. Şimdi bu anlatımın sebebi şudur. Cahil olanlar yalana inanır. İnanabilir. Ama bilgili olanlar yani şöyle bir genel kültür kıvamında bilgili olanları yalana inandıramazsınız. Mümkün değil. Mesela çok geniş anlamda biraz biyolojiden, biraz paleontolojiden, biraz jeolojiden genel anlamda bir genel kültür sahibi olan bir insan yani biraz kitap okumuş bir insana siz hücre tesadüfen meydana gelmiştir. İnsanlar maymundan gelmiştir. İşte bazı hayvanlar birbirlerinden evrimleşerek kademeli özelliklerle işte bugünkü haline gelmiştir derseniz size güler. Sen çok cahil bir adamsın der. Ki bunu söyleyen kişi evrimcidir zaten. Cahilsin hani ben cahillerden yüz çeviririm der. Bunun böyle olmadığını çok net böyle detaya girmeden ispat eder. Ne der? Kardeşim der bir protein. Sen diyorsun ki tesadüfen meydana. Demek ki sen proteinin ne olduğunu bilmiyorsun. Haberin yok böyle bir şey dediğine göre. Bir protein tesadüfen meydana gelmesi imkansızdır. Çünkü aynı anda 60'tan fazla proteinin aynı ortamda tek seferde bulunması gerekir. Dolayısıyla burada kademeli evrimden falan bir söz edemeyiz. Atıyorsun kardeşim. Kusura bakma der. Ha işte efendim insan maymundan mı evrimleşti diyorsun? Veya canlılar birbirlerinden mi evrimleşiyorsun? Ya kardeşim yine atıyorsun, yine cahilsin, dünyadan bir habersin, hiç kitap okumamışsın. Ya anca yani televizyonlarda dizi seyretmişsin. Yani kötü bir şey değil ama yani vaktini böyle geçirmişsin belli ki el cepte parklarda dolaşmışsın. Biraz kitap okuyan adam, çok az bir araştırma, genel bir araştırma yapan biri olarak der ki maymunla insanlar arasında veya bir türle diğer tür arasında ara geçiş formunu açıkça ortaya koyan bir tek fosil var mı der. Varsa getir der. Madem böyle bir iddia atın ortaya. O evrimci vatandaş bunu yapamayacaktır. Dolayısıyla yine orada sen kardeşim çok cahilsin kusura bakma ben seninle hani bu konularda konuşmayacağım der. Konu hallolur. Şimdi senin anlattığın konuya gelelim. Bu da çok önemli. Kur'an-ı Kerim'in de bilinmesi son derece önemli ve hayati bir konudur inananlar için. Şimdi Kur'an'ı bilmeyenler işte Kur'an'daki bu mucizeleri Yüce Rabbimizin bilme olan bilimle ilgili ayetleri, araştırmalarla ilgili ayetleri var. Yani inananları yönlendiriyor, sevk ediyor ve hatta emrediyor. Bakın diyor Allah. Yere yiyor, bakın diyor. Yani biz inananlar bunları yapmak durumundadır. O yüzden de Kur'an-ı Kerim'in bilme de yol gösterdiğini bilebilmemiz için bu konularda da bilgi sahibi olmamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Yani öyle bazı evlerde görüyoruz. Değil mi? Duvarda asılı duruyor. Öyle değil. Yüce Rabbimiz komşuları Allah'sın bir rehber ve rahmet olarak, bir nur olarak size indirdim buyuruyor ayetinde. Öyleyse o rehberi alacağız. Öğreneceğiz dünya hayatı nasıl davranmamız gerekir, neler yapmamız gerekir, Yüce Rabbimiz neler emrediyor. Bilimsel konular var. Bakın bunlar çok önemli. Niye? Çünkü hocamız buna dayanarak diyor ki ve dedi ki, Müslüman denildiği zaman akla şu gelir. Dünyanın en modern, en akıllı, en kültürlü, en kaliteli, sanata, estetiğe son derece önem veren, dikkat eden, bilgisi son derece geniş, oturmasıyla, kalkmasıyla, haliyle, insanlara örnek olan, temizliğiyle, insanlara örnek olan, çok güzel bir insan profili tarif etti hocamız. Bu profil neye dayanarak söyledi hocamız? İşte yine Kur'an-ı Kerim'e ve ayetlere dayanarak söyledi. Yani inananlara düşen yine önemli bir görev var. O da Kur'an-ı Kerim'i de çok iyi bileceğiz, çok iyi öğreneceğiz ki cahil olan kişilerin ortaya attığı iddiaları yerle bir edelim. İnşallah. Darmadağın edelim. Tıpkı evrim teorisi ve Darwinizm ve bunun gibi zararlı akımları savunan insanların yaptığı şekilde inşallah.
İnşallah. Şimdi ben bu evrimcilerin ve materyalist bilim adamlarının bilime ne kadar vakit kaybettirdiği ile ilgili birkaç bir şey okumak istiyorum. Şimdi Pasteur var, Louis Pasteur. O canlılığın mutlaka canlılıktan geldiğini ispatladı. Hayat hayattan gelir diye de zaten bunu kısa bir şekilde özetledi. Şimdi o yaptığı araştırmalar sonucu vardı. İşte sonucu şu şekilde söylüyor. Madde kendi kendini organize edebilir mi? Hayır. Bugün eldeki bilgiler mikroskobik canlıların dahi dünyaya kendilerine benzer canlı ataları olmadan gelemeyeceklerini göstermektedir. Yani bir anda yaratılmış olması gerekiyor diyor. Çünkü bir ataları olamaz diyor. Yani ataları olacak bir yapıları yok diyor. Şimdi aslında bilim bunu Pasteur zamanında dahi bulmasına rağmen şu anda işte materyalizm gibi pagan dinini bilime empoze etmeye çalışan bilim adamları nedeniyle bazı bilim adamları nedeniyle çok fazla vakit kaybettirdi. Bakın şimdi Profesör Klaus Dos isimli birisi var. Evrimci bilim adamı. Şöyle söylüyor. Kimyasal ve moleküler evrim alanlarında yaşamın kökeni konusunda 30 yıla aşkın bir süredir yürütülen tüm deneyler yaşamın kökeni sorununa cevap bulmaktansa sorunun ne kadar büyük olduğunun kavranmasına neden oldu. Bakın senelerce kimyasal ve moleküler evrim alanında araştırmalar yapıyorlar ispatlamak için. Hiçbir delil bulamıyorlar. Bir de bunun ne kadar bir açmaz da olduğunu buluyorlar. Devamında da bütün teoriler ve deneyler ya bir çıkmaz sokak içinde bitiyor ya da bilgisizlik itirafıyla sonuçlanıyor. Ama ısrarla devam ediyorlar halen daha. Bütçeler buna, çünkü bir araştırma ve sen başladığın zaman yani böyle artık milyon dolarları bulan harcamalar oluyor. Yani 100 bin dolar, milyon dolar civarında harcamalar oluyor ve hem para kaybı hem vakit kaybı oluyor. Şimdi yine başka bir evrimci bilim adamı Feduccia şöyle söylüyor. 25 sene boyunca kuşların kafa taslarını inceledim ve dinozorlarla aralarında hiçbir benzerlik görmüyorum. Kuşların dört ayaklılardan evrimleştiği teorisi paleontoloji alanında 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor. 25 sene boyunca bu incelemeyi yapıyor. Kuşlarla dinozorlar arasında, bir kafa tasları arasında bir de. Yani düşünün daha ne araştırmalar var. Ve kaç 25 sene? Herkesin böyle ayrı ayrı seneleri gitti bu evrimi ispatlamak için. Allah'ın izniyle ama Allah'ın varlığını net bir şekilde gösterdiler. Şimdi Paul Grasse isimli başka bir bilim adamı şöyle diyor. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir diyor. Yani siz bir hayal kuruyorsunuz, sonra o hayali ispatlamak için
Başka hayaller kuruyorsunuz,
işte deneyler yapıyorsunuz, işte gidiyorlar gözlemler yapıyorlar böyle. Acayip vakit, para kaybı. Ama bunu bilime alet etmeyin diyor. Ya. Başka evet. örnekler de var çok fazla. Mesela sayısız genetikçi meyve sinekleri nesiller boyunca sayısız mutasyonlara maruz bıraktılar. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Bilinçli olmasına rağmen olmuyor. Genetikçilerin yarattıkları haşa, Allah yaratır inşallah, canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Yaşamları bile sürdüremiyor. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat kaldılar, ya kısır oldular. Bakın milyonlarca sineği mutasyona üretiyorlar, yani hayvanlara yazık. Ya ölüyor, ya sakat kalıyor, ya kısır kalıyor sinekler. Yeni bir sinek oluşuyor mu? Hayır. Hatta başka bir alıntıda, evet burada varmış o alıntı. 50 yıldan beri sinekler üzerinde binlerce deney yapıldı ama kesinlikle yeni bir türün oluştuğu görülmedi. Hatta tek bir enzim bile oluşmadı. Yani tek bir enzim bile oluşmuyor mutasyonla ve siz bununla ilgili 50 sene uğraşıyorsunuz biz bunu ispatlayacağız diye. Tek bir enzim oluşturmayan mutasyon tüm canlılığı oluşturdu diyorsunuz.
Tabii enzimi de açıkla istersen, orada bir şey ifade var. Yani tek bir enzim bile, sanki hani evet. enzim çok böyle basit evet. bir şeymiş gibi anlatmış. Evet. Orada da bir şey var.
Yani enzim bir protein molekülü. Evet. Robot makine olarak görev evet. yapıyor. Reaksiyonları kolaylaştırıcı etkisi var. tek bir protein bile olamayacağı, yani tesadüfen mutasyon denen mekanizmalarla aslında şu biliniyor, yani genetikte bilinen bir şey bu. Hiçbir şekilde kendi kendine yeni genetik bilgi oluşturacak bir mekanizma yok. Bir genetik bilgi, yani bütün kompleksliğiyle ancak Allah'ın sonsuz aklıyla yaratmasıyla olabilir. Ki o şekilde oluyor. Mesela ilk canlıda geriye gittiğiniz zaman, mesela herhangi bir türü aldığınızda, diyelim ki aslan veya yılan diyelim mesela, milyonlarca yıl geriye gidiyorsunuz. İlk yılanın ortaya çıktığı bir nokta var, Allah'ın yarattığı. Oradaki yaratılan DNA ve genetik bilgisi yılanın nesilden nesile aktarılarak milyonlarca yıl, hatta yüz milyonlarca yıl günümüze kadar geliyor ve yılan hiç değişmiyor. Ufak tefek farklılıklar oluyor tabii. Boyunda büyüme oluyor, rengi farklılaşıyor. Alt gruplar olabiliyor ama bu işte varyasyon. Yani mevcut genetik bilginin değişik kombinasyonlarından oluşan çeşitlenme. Ama onun dışında bakın, hep genetik bilgi ilk yaratıldığı andan itibaren kopyalana hiç değiştirilmeden geliyor. Asla ve katiyen yeni genetik bilgi eklenmiyor. Yeni bir protein, yeni bir enzim ortaya çıkmıyor. Bu çok önemli. Hele mutasyon zaten olanı tahrip ediyor. Yani bir şey bırakın eklemek, olanı tahrip ediyor. Zaten Dawkins'e onu soruyorlar. Bize genetik bilgiyi arttıran bir mutasyon örneği verebilir misiniz diyorlar. Genetik bilgiyi arttıran havaya bakıyor. Yani mutasyon, çünkü genetik bilgiyi tahrip eden bir özelliktir ki dünyanın en ünlü biyoloji kitabında Neil Campbell şöyle diyor. Bir mutasyon diyor faydalı olma ihtimali diyor. Bir arabanın motorunu ateş edip diyor. O motorun daha iyi hale gelmesi gibi bir ihtimal, böyle bir ihtimal yoktur yani diyor. Böyle bir saçmalıktır diyor. Ama aynı kitap birkaç sayfa sonra yine mutasyonların evrimleştirici mekanizma olarak savunmaya devam ediyor. Ya tam bir rezalet. Herkes biliyor böyle olmayacağını.
İnşallah.
Dolayısıyla tabii enzim falan olmaz. Çünkü yeni gen eklenmez. Yeni gen eklenmeyeceğine göre yeni enzim olmaz. Yeni organ olmaz. Yeni tür olmaz.
Evet.
Çok açık bir şey. Evet. Mutasyon da mutlaka zararlı olur. Nitekim evrimciler zaman zaman faydalı mutasyon diye vermeye çalıştıkları örnekler vardır. Bunların hepsi laf kalabalığıdır. Bunların hepsinde mutasyonun zararlı olduğu bilinmektedir. Yani bilinmeyen olduğu zaman da mesela hakikaten bir bakteride bir özellik oluyor. Ve mutasyonla meydana geliyor bu. Ama bir kere siz şunu biliyorsunuz. Yani mutasyon kardeşim zararlı. Yeni genetik bilgi yok burada. Hakikaten sonra başkaları o deneyi alıyorlar. Kendi laboratuvarlarında yapıyorlar. O makalenin içerisine giriyor bir kere. O makaleyi biz okuyunca anlıyoruz. Ha kardeşim, burada aslında zararlı olan bir şey var. O ortamda faydalı gibi gözüküyor ama genel olarak bakteri için zararlı. Yani genetik bilgide bir artış yok. Yani bize evrimcilerin mutlaka göstermesi gereken yepyeni gen olacak, protein kodlayan. Böyle bir şey olamaz zaten. Böyle bir mekanizma yok. Bu ancak Allah'ın yaratmasıyla olabiliyor. Yani bilim adamlarına yaz deseniz yeni genetik bilgi, yeni bir protein, hayali bir protein, organizmaya faydalı olsun. Yapılabilir bu. Yani değil mi? Yeni genleri oluşturan harfleri laboratuvar ortamında bir şekilde yan yana getirip yeni bir gen yazabilir. Yazılım olarak, teorik olarak mümkün. İleride de mümkün olacaktır hakikaten laboratuvarda. Daha bilim ilerlediğinde inşallah, İslam hakimiyetinde, bilim çok ilerlediğinde. Ama hayal bile edemezsiniz yani bir faydalı protein. Çünkü protein öyle tek başına bir şey değil ki. İç içe geçmiş mekanizmaların içine girip oradaki reaksiyonların içine girecek ya da yapısal bir protein haline gelecek, bir yere yerleşecek ya da onun bir reseptörü olacak, hormon olarak görev yapacak. Ya yani bu hayal bile edilemez. Zaten organizma mükemmel şekliyle bir bütün olarak yaratılmış Allah tarafından. Şimdi bakın ne anlattığımızı bir film üzerine gösterelim. Bakın DNA'nın kopyalanması ne kadar kompleks bir şey ki anlaşılsın böyle hani bunlar böyle hani laf kalabalığına getirip bir iki cümleyle ne var kardeşim pıt diye bir mutasyon oldu pıt diye bir şey çıktı falan gibi saçma sapan ifadelerde bulunuyorlar. Bakın hiç öyle değil olay. Ne kadar kompleks hep birlikte görelim. Evet, bu DNA'dan kopyalamayı gösteren bir film. Bakın DNA'yı görüyorsunuz. Bunlar kopyalama faktörleri. Bakın kaç tane ayrı protein var. Bu kopyalayıcı enzime RNA polimeraz deniyor. Bu kopya çıkartıyor DNA'dan. Buna mesajcı RNA deniyor. Bundan daha sonra protein üretiliyor. Onu gösterecek. Ve enerji gerekiyor. Enerji depolayan moleküller var. Bunlara da ATP deniyor. Şimdi bakın nasıl gerçekleşecek bu. Evet, bu DNA'da bir takım önemli yerler var DNA'nın üzerinde. Bakın. Şimdi kopyalama ünitesini göreceğiz. Evet. Bakın bu tata diye bir bölüm var. Özel işaret bölümü burası. Bir arttırıcı bölge var. Bu başlangıç başlatıyor olayı. Bakın şimdi bu bölgeye de kopya çıkartılacağı zaman evet. Kopyalama faktörleri var. Birkaç tane ayrı protein molekülü bunlar. Geliyor bakın tam olması gereken yere bir kere yapışıyor. Şimdi bunu hocamız bu filmde açıklamıştı. Bunların yani bakın böyle hani geliyor yapışıyor diyoruz ama bunlar atomik bağlantılar. Yani atomik düzeyde bir hassasiyet var. Atom da yani bir milimetrenin bakın milyarda biri büyüklüğünde bir yapı. Çekirdeği de 10 milyarda biri büyüklüğünde. Yani bu bir atom diğer atomların üzerine geliyor ve yerleşiyor. Aralarında bir reaksiyon meydana geliyor. Ve o şekilde gerçekleşiyor bunlar. Yani o kadar hassas bir şey ki biraz başka tarafa şeyete bağlansa olmuyor. Buraya bağlansa olmuyor. Bir de tam olması gerektiği zamanda tam olması gerektiği yerde başlıyor. Şimdi devam edelim. Evet. Evet. Bu şimdi kopyalanın başlaması için ama diğer faktörlerin de olması gerekiyor. Bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var ve ortamda bulunuyorlar. Hemen geliyorlar. Ama bu ne zaman oluyor biliyor musunuz? Sadece bir proteinin üretileceği zaman. Hangi proteinin neresinden, yani DNA'nın neresinden üretilmesi gerektiği bilen bir akıl var burada. Yani kapkaranlık bir ortamda ona girmedik ama DNA'nın 2 milyar harften oluşan 1,5 metrelik DNA molekülü yumak olarak duruyor. Ve hangi bölgesinin ki çok küçük bir bölgesi yani 1 milyon sayfanın tek bir sayfası gibi o proteinin üretileceği yeri eliyle koymuş gibi buluyor bunlar geliyor oraya yerleşiyor. Ama emir geliyor bu proteini üret diye. Başka emir veren faktörler var onlara girmiyoruz şimdi o kadar kompleks ki olay. Eliyle koymuş gibi bunlar kapkaranlık ortamda bu moleküllerin bir aklı var mı? Bunlar da atomdan yapılı. Eliyle koymuş gibi yerleşiyorlar bakın. Biri yerleşiyor sonra ikincisi geldi. Bakın hepsi yerini biliyor. Tam olması gereken yere atomik hassasiyetle yerleşiyor. Bunlar bağlandığı zaman bakın bu üçü birlikte bağlandığı zaman işte o zaman kopya çıkartacak olan diğer molekül bağlanabiliyor. Buna da RNA polimeraz enzimi deniyor bakın. O zaman gelip buraya oturabiliyor.
Darwin zamanında buralar böyle su
olarak. Ona da bir transkripsiyon faktörleri ekleniyor bakın. Kaç parça oldu gördüğünüz gibi. İşte o zaman hep birlikte kopyalama başlıyor. Bakın enerji gerekiyor. ATP molekülü de hemen geldi. Bunlar da gerekli olan enerjiyi sağlayacaklar. Çünkü enerji gerekiyor böyle bir üretim olması için. Bakın.
Fabrika elektriği gibi değil mi?
Ve üretim başlayınca hemen bunlar görevi bitti. Bunlar ayrıldılar yerinden. Hemen kopyalıyor mükemmel bir hassasiyetle. Çok da süratli olarak yapıyor bunu. Hemen kopya molekülü bakın şey etti. Burada işaretli olan bir yer var. O işarete geldiğinde de onun görevi bitmiş oluyor, o da ayrılıyor. Yani ne fazla ne eksik. Yani milimetrik hassasiyetle başladığı bir yer var. Çünkü biraz önden başlasa apayrı bir molekül olacak. O protein molekülü olmaz artık, işlev yapamaz. Biraz arkadan başlasa başlaması gereken yerden yine yapı bozuluyor. Tam olması gerektiği harften başlıyor. Tam olması gerektiği yerde duruyor. Biraz kaçırsa duruş yerini olmuyor protein molekülü. Biraz geride dursa yine olmuyor. Yani o kadar hassasiyetli, o kadar komplekste var ki bakın devam ediyor. Şimdi bu kopya molekül, RNA molekülü deniyor buna. Bunun üzerinden işte üretim yapılarak protein molekülleri üretiliyor. Bakın bu sadece kopyalama olayı. Şimdi bu kopyalamadan proteinin üretimine kadar sen biraz önce bahsettin. 60 hatta 85 tane ayrı protein görev yapıyor. Orada biz birkaç tanesini gördük ama yani 85 tane protein orada görevli kopyalama esnasında. Protein üretildikten sonra bu kopyasıydı. O kopyadan protein molekülü üretiliyor. Proteine son halini verebilmek için protein aşamasına kadar 85 molekül 1150 tane ayrı protein görevli. Ve bunların dediğin gibi hepsi aynı anda aynı yerde hep birlikte olmak zorunda. Bu da yetmiyor. Mutlaka bu genetik bilgiyi içeren bir DNA olması gerekiyor. En mükemmel şekliyle. Bu da yetmiyor. Enerji gerekiyor dedik. Mitokondri denen enerji santralları gerekiyor hücrenin. Bu da yetmiyor. Protein fabrikaları gerekiyor, ribozom denen. Onların aynı anda orada var olması gerekiyor. Eksiksiz olarak hem de. O da yetmiyor. Hücrenin bütün mükemmelliğiyle, zarıyla, kapılarıyla aynı anda var olması gerekiyor ama hiçbir eksiği olmadan. Bir eksiği olsa bütün bu sistem çöküyor o zaman. İşte bu zaten yani bakın proteinlerin tesadüfen oluşamaması, protein olması için mutlaka canlı bir hücresinin var olmasının gerekli zaten yaratılış Allah'ın yarattığını gösteriyor bize. Aksi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu Darwinizm kökünden bitiriyor. Bir protein aşamasında daha çöküyor bütün Darwinizm. Siz Darwinizm'de bir ara aşamanın geçersizliğini ispat ettiğiniz zaman ondan sonraki bütün aşamaları yıkmış oluyorsunuz. Artık ondan sonra Archaeopteryx ara geçiş formu muydu değil miydi falan bir konu kalmıyor. Zaten yok da ara geçiş formu 300 milyon fosil var. Ondan sonra artık yok insan mı maymundan geldi, maymun mu insandan gelmiyor falan. Hepsi bitiyor zaten. Bir protein tesadüfen oluşamıyor. Çok teşekkür. Tamam diyoruz. Bu kadar yani inşallah. Kaldı ki 300 milyon fosil de zaten Allah'ın yarattığını. Çünkü türler eksiksiz, mükemmel olarak ayrı ayrı ortaya çıkıyorlar tarihte. Bu da Allah'ın yarattığını gösteriyor tabii, ispatlıyor. İnşallah. Hiçbir ara geçiş formu yok. İnşallah.
Şimdi materyalistlerin tabii kafası çok değişik çalışıyor. Yani bir mağaraya giriyorlar mesela. Mağarada böyle hani eskiden çizilmiş resimler vardı, böyle işte at resimleri, işte başka resimler, o tarz şeyler. Şimdi oradaki at resmini görünce işte bu bilmem kaç yıl önce, 1000 yıl önce işte bir insan tarafından buraya çizilmiştir. Bu yorumu çok rahat yapıyor. Yani bunu çok akılcı buluyor. Akılcı da zaten. Fakat o atın orijinal halini, yani böyle kanlı canlı, işte normal bir canlı olarak halini gördüğü zaman bunu akıl sahibi bir varlığın eseridir diyemiyor. Bu daha aşağı tesadüflerin eseridir diyor. Bir de şimdi bu bilimi materyalist yapma çıkmak çok enteresan, yani bunu sürekli söylüyoruz. Çok enteresan bir konu gerçekten. Materyalist deyince sanki böyle tarafsızmış gibi bir izlenim oluşturmaya çalışıyorlar. Materyalizm bir pagan felsefesi, yani binlerce yıl öncesine dayanan bir felsefe ve 19. yüzyılda ki 19. yüzyılda pek çok iddiası çürütülmüş bir felsefe. Yani şu anda da halen daha devam ediyor. Bir yıkılıyor yani materyalizmin iddiaları. Ve yıkılan iddiaları olan bir teoriyi bilime empoze edip amacı gibi göstermek tamamen bilim düşmanlığı. Yani bunun bilimsellikle, hani diyorlar ya bize işte sizi bilime davet ediyoruz. Niye işte öyle yapıyorsunuz? Biz sizi bilime davet ediyoruz. Yani o karanlık pagan dini mensubu olduğunuz, bilime empoze etmeye çalıştığınız dini bırakın. Gelin gerçek bilim yapın. Objektif bilim yapın. Zaten yani Kur'an'da çok fazla ayette, yüzlerce ayette bilimsel bilgi var. Yani şu anda yurt dışında artık zaten pek çok bilim adamı Kur'an'ı inceliyor. Bakıyor yani ayetlere bakıyor. Çünkü 200'ün üzerinde bilimsel bilgi yer alıyor Kur'an'da. Belki daha da fazla. Şimdi onu gördükten sonra objektif bir bilim adamı ne yapıyor? Demek ki başka şeyler de olabilir diyor. Ki zaten Allah'ın izniyle dediğimiz gibi, biraz önce dediğimiz gibi altın çağda bilim çok şahlanacak. Bunda Allah'ın izniyle Allah Kur'an'ın incelenmesini vesile kılacak. Allah'ın
i̇nşallah.
İzniyle inşallah.
Evet, yavaş yavaş bitirelim mi? İnşallah. Bir ayet çok okuyoruz inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah şöyle buyuruyor. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter.
Maşallah.
Değil mi? Gökleri ve yeri yaratan Allah, biraz da önce de hocam da söyledi. Allah Big Bang ile yoktan var ediyor gökleri ve yeri. Ve tabii ki bütün canlıları Allah'ın yaratmaya gücü yeter. Evrim yani haşa, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemiyorlar. Haşa, değil mi? Allah'ın sebeplere ihtiyacı var. Sebepleri Allah insan için yaratır. İnsanın küçücük aklıyla, değil mi? O sebepler insan için yaratılmıştır. Allah dilediği zaman o sebepleri kaldırır, değiştirir. Kendisi her sebepten münezzehtir. Bunlar insan için var olan şeylerde sebepler vardır. İnsan için vardır. Ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir süre ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayaktır ettiler. Yani inkarda inkar etmek, Darwinizmi savunmak, materyalizmi savunmak, Allah zulmetmek olduğunu söylüyor değil mi? İnşallah Allah'a karşı gelerek böyle insan sonsuz ahirette sonsuz kayıp içerisine giriyor Allah. Çünkü adaletiyle sonsuza kadar cezalandırılacak inkar i̇nşallah. Edenleri. Dolayısıyla gerçekler çok açık inşallah. Bilim yerli bir et. Darwinizm sahte bilim kullanmaya kalktı. Materyalizm. Onların kullandığı sahte bilimdi. Gerçek bilim yerle bir etti onlara. Hocamız da vesile oldu buna maşallah.
Maşallah.
Yarın bizi inşallah saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaçkar TV ekranlarından herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.